Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Her hafta bu saatte radyonuz mikrofonlarından sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinde sizlerle beraberiz. Bu hafta da sizlerle beraber maziye bir seyahat yapacağız. Bakalım maziye şahitlik etmiş olan kahramanlarımız bizlere neler anlatacaklar. Değerli dinleyiciler, Leyla Nezi'nin İstanbul'da Hatırlamak ve Unutmak adlı eserinde kendisiyle sohbet edilen 85 yaşındaki Tomris Işık maziye şahitlik etmiş. Hem de dikkate değer tarihi şahsiyetlerle akrabalık hasebiyle tanışmış bir kimse. Hoş şeyler anlatmış. Anlattıklarında Osmanlı cemiyetinde insan mefhumu, aile müessesesi, kadının rolü hep ön plana çıkmaktadır. Ve Tomris Hanım Osmanlı idareci sınıfına mensup ailelerin birçoğunun evlilik yoluyla sarayla bağlantısı vardı ve bu aileler için saray bir model teşkil etti, ederdi diyor. Ve aynı ilişkinin benzeri mahallelerde konaklarda yaşayan hanımlarla daha mütevazi hanelerde yaşayan hanımlar arasında ve evlerde de hanımlarla çalıştırdıkları kişiler arasında aynı münasebet vardı ve bu bir kültür alışverişini beraberinde getiriyordu. Böylece Osmanlı terbiyesi, Osmanlı ahlakı saraydan konaklara, konaklardan İstanbul'a, İstanbul'dan bütün Osmanlı ülkesine ve dünyaya yayılıyordu. Şimdi isterseniz Tomris Işık'ın hatıralarıyla baş başa kalalım. Tomris Işık kökten beslenmeyen her şey yoruyor beni diyor. Onun için hayatın esrarı köklerde saklı. Her şeyin başlangıcı kök. Toprakta ağacın, ailede çocuğun, kainatta da insanın yeşermesi kökten başlıyor. Bu yüzden de Tomris Işık ailesinin köklerine çok yakın. Ve çocuklarda ailenin köklerinden gelen yapının tekrar canlandığına inanıyor. Tabii bilim de genetiğin karmaşasını daha yeni yeni çözmeye başlıyor. Tomris Işık'ın yapısında bu şeyler ön plana çıkıyor. 1914 yılında dünyaya gelmiş. İstanbul'da dünyaya gelmiş. Babası Doktor Esat Işık Paşa. Annesi Makbule Hanım. Esat Paşa'nın babası Sadrazam Arif Paşa'nın oğlu Şurayi Devlet Azası Neşet Bey. Yani Tomris Hanım'ın büyük dedesi sadrazamlık yapmış Arif Paşa. Oğlu Neşet Bey, Danıştay üyesi. Annesi de reji komiseri yani tekel komiseri Gürcü Yusuf Paşa'nın kızı Fatma Hanım. Tomris Hanım'ın annesi Makbule Hanım'ın babası da Bent Nazırı Nevşehirli Musa Paşa'nın oğlu Vezir Hasan Hilmi Paşa. Annesi de Çerkez menşeli sarayda yetişmiş olan Meyyale Hanım. İşte Tomris Hanım'ın soyunda paşalar, beyler var. Fakat bu hatıralarında daha ziyade ailenin iki önemli ferdi üzerinde duruyor. Esat Bey ve eşi Makbule Hanım. Yani babası ve annesi üzerinde duruyor Tomris Hanım. Esat Paşa 1865 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesiyle münasebetlerini kızına şöyle anlatmış. Adam oldumsa iki sebebi var kızım demiş. Birincisi bir kuruş miras yemedim. İkincisi de annem çok mükemmel bir kadındı demiş. Evet. Annelerin rolü çok mühimdir. İnsanlar evleneceği kadını çok iyi seçmelidir. Çocukların annesi olacağı kadını çok iyi seçmelidir. İkincisi de bir kuruş miras yemedim. Şuna delalet ediyor malum. Adamın bir tanesi ne oğulları gelmiş baba demişler filancanın dan bir yer alacağız. O da demiş ki öğrenin bakın demiş babasından mı miras kalmış kendisi mi kazanmış. Ne fark eder baba demişler çocukları. Demiş ki eğer kendisi kazandıysa malının kıymetini bilir ondan kolay kolay biz mal alamayız. Ama eğer babasından miras kaldıysa malın kıymetini bilmez elinden o malı almak kolay olur. Onun gibi miras yiyip de kendi mal kazanmayanlar hayatı pek iyi tanımayan kimselerdir. Bunu kastediyor herhalde Esat Paşa. Esat Paşa'nın annesi Fatma Hanım, Vezir Arif Paşa'nın oğlu Neşet Bey ile evleniyor. Fakat oğlu 2 yaşındayken bugün bile az rastlanan bir cesaretle eşinden ayrılıyor, babasının evine dönüyor. Neşet Bey bir mirasiydiymiş. Fatma Hanım ise biraz anladığım kadarıyla erkeksi güçlü bir kadınmış, kocasıyla yapamamış. Sonra Mevlevi tarikatına intisap etmiş ve yüksek bir mertebeye ermiş. Öyle ki Üsküdar'daki Mevlevi tekkesinde, yani Mevlevi Hane, Üsküdar Mevlevi Hanesi'nde bir kabri. Esat Bey, büyük babası Gürcü Yusuf Paşa ile dayısı Nuri Bey'in evinde büyüyor. Nuri Bey, şair ve besteci ve zamanın Jön Türklerine yakın. Gizli gizli toplanıyorlar, uşakları da sokmuyorlar ve orada güya vatanı kurtarmak için görüşmeler yapıyorlar. Esat Bey de o zaman küçükmüş, dayısının yanına girip çıkarmış arada, kahve götürür getirirmiş. Esat Bey tıbbiye mektebini bitiriyor değerli dinleyiciler 1888 yılında. Osmanlı Devleti'nde tıp fakültesi Sultan Mecid zamanında açılmıştır. Daha önce medreselerde tıp öğretimi veriliyordu. Modern manada tıbbiye Sultan Mecid zamanında açılmış ve zamanla Sultan Hamid zamanında dünyanın en ileri tıp fakültesi olmuştur. Bir eşi daha Viyana'da vardı. Sultan Abdülhamid dışarıya talebe göndermek yerine dışarıdan en kaliteli hocaları bulup yüksek maaşlarla Türkiye'ye hoca olarak getirmeyi tercih etmiştir. Ve bu sayede gerek sivil tıbbiye gerek askeri tıbbiye her ikisi de zamanın en ileri tıp fakültelerinin başında gelmiştir. Öyle ki her talebeye bir mikroskop düştüğünü, buradaki hocaların hatta talebelerin buluşlar yaptığını biliyoruz. Buradan çok ileri fenne sahip doktorlar yetişmiştir. O zamanlar askeri tıbbiye Sirkeci Garı'nın yanındaydı. Sivil tıbbiye de bugün Haydarpaşa Lisesi ve Marmara Üniversitesi olan Haydarpaşa'daki o eski binadaydı. İşte Esat Bey bu mektepte okuyor ve Sultan Hamid zamanında 1888'de mezun oluyor. Paris'te göz ihtisası yapıyor. Ayrıca Fransız Tıp Fakültesi'nde bitiriyor. Ve tıbbi aletler imal ediyor. Buluşları var. Ve ismi veriliyor. Hatta oftalmoskop Esat diye anılıyor. Bu aletlerden bir tanesi. Fakat Esat Bey memleketine bağlı ve memleketine hasret duyuyor. İstanbul'a dönüyor. 1894 yılında Türkiye'de ilk göz kliniğini kuruyor. Sonra Gülhane askeri tıbbiyesinde, daha sonra da Haydarpaşa sivil mülkiye tıbbiyesinde ders veriyor. Klinik çalışmalarını sürdürüyor, ameliyatlar yapıyor. Tomlis Hanım'a göre babası biraz Avrupa'yı bilimsel kimliği bakımından, fakat Alaturka yönleri de var. Mütarekeden sonra bir milli kongre topluyor ve zamanın sivil toplu örgütlerinin bir araya gelmesini sağlıyor. 1919 yılında Tomlis Hanım daha 5 yaşındayken konakları İngilizler tarafından basılıyor. İstanbul işgal edildiğinde Esat Paşa Malta'ya sürülüyor. İngilizler eski iddiaçıları veya o zaman iddiaçı olmayan bazı münevverleri Malta'ya sürdüler. Tomlis Hanım küçük yaşta babasızlık acısını çekiyor. Teyzesi ona Paris'ten her gün kartpostala gönderirmiş. Onu biraz oyalıyor bu kartpostallar. Malum sürgün 2 seneden biraz fazla sürdü. Esat Paşa memleketine dönüyor ve hayatının sonuna kadar doktor olarak, bilim adamı olarak çalışıyor. Dedik ya, Esat Paşa mesleki açıdan çok Avrupa'yı ama Osmanlı kültürüne de bağlı. Bilhassa eski Alaturka musikiyi seviyor. O zamanın meşhur müzisyenleri Esat Paşa'nın konağında her hafta toplanıp meşk ederlermiş. Meşhur Leon Hancıyan mesela Esat Paşa'nın evine gelip icra-i meşk edermiş. Ermeniler, değerli dinleyiciler, Osmanlı kültürüne en yakın azınlıklardı. Gerek konuşmaları gerek hayatları bakımından bir Türk'ten ayırt etmek mümkün değildi. Pazar günü kiliseye de gitmeseler herkes onları Türk zannederdi. İşte Leon Hancıyan da o öyle. Çok duygulu şarkıları vardır. Şarkı sözleri bilhassa çok etkileyicidir. Tomris Hanım müziği pek sevmezmiş. Biraz yukarılara kaçarmış. Esat Paşa kızım dermiş, çok üzülüyorum. Sana Türk kültürünü tam veremedim galiba dermiş. Mülayim bir adammış Esat Paşa. Hiçbir hususta çocuklarına baskı yapmazmış. Tomlis Hanım diyor ki, babamdan bir gün bir şey istedim. Bak kızım dedi, sen beni ikna edersen senin dediğin olur. Ben seni ikna edersem benim dediğim olur dedi. Esat Paşa tabi Avrupa kültüründen çok etkilenmiş. Jön Türk hareketinden biraz etkilenmiş. Kendince demokrat bir tavrı var. Fakat annesinden de biraz tasavvuf telakkisi almış. İkisi bütünleşince hem demokrat hem de halk adamı ortaya çıkmış. Tomrisa'nın babasının Çamlıca'daki çiftliklerinde bahçıvan kulübesinde yemek yediğini hatırlıyor. Bir de konağın önünden her gün patates diye seslenerek geçen çocuğun küfesindeki bütün patatesleri satın aldığını hatırlıyor. Sonradan bu patatesçi dükkan açmış, Tomris Hanım'a babasının Esat Paşa'nın sayesinde dükkan sahibi olduğunu minnetle söylemiş. Efendim Esat Bey, o zaman daha paşa değil, ilk evliliğini Paris sefiri Sadullah Paşa'nın kızı Nazlı Hanım'la yapmış. Sadullah Paşa, enteresan, Bünyamin Ayaş Hazretleri'nin soyundan Esat Muris Paşa'nın oğlu, Viyana sefiri, orada vefat ediyor. Hazin bir şekilde vefat ediyor. Duygulu bir adam. Münevver Ayaşlı vardı, yakınlarda vefat etti. Onun kayınbabasıdır. Bu Nazlı Hanım'dan 4 çocuğu oluyor. Fakat eşi rahatsız. Bu evlilik de hüsranla neticeleniyor. Esat Paşa 12 yıl yalnız yaşadıktan sonra, hiç evlenmedikten sonra, kendisinden epeyce genç, kızının tabiriyle Yaman Çerkez Makbule Hanım'la tanışıyor. Gönlünün ve evinin sultanı olacak bu hanımın sevgisi Esat Paşa'ya, annenizle tanışmasaydım ben bir hiçtim dedirtecektir. Ne demişler, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Makbule Hanım Esat Paşa'dan 16 yaş küçük, neredeyse kızı yaşında, 1881 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş. Makbule Hanım'ın anneannesi Rus Harbi'nde İstanbul'a kaçan Çerkezlerden. Makbule Hanım'ın annesi Meyyale Hanım da Osmanlı Sarayı'nda yetişmiş. O devirde sarayda bir veliahtın gözdesinden bir çocuğu oluyor. Çocuğun annesi bu çocukla beraber bir kız alarak saraya beraber büyütmek istiyor. İşte saraya aldığı bu kız Makbule Hanım'ın annesi Meyyale Hanım, kahramanımızın anneannesi. O zamanlar saraya küçük yaşta Çerkez kızlar alınırdı değerli dinleyiciler. Bunların çoğu cariye halayık idi. Bir kısmı da Çerkez ailelerin kızlarıydı. Sarayda büyürler, terbiye edilirler. Çerkezler terbiyeye daha elverişli bir ırktır. Bunlar artık saraydaki şansına, bahtına göre, kabiliyetine göre ya saray mensuplarından, yani hanedandan biriyle evlenir veya sarayda yaşayarak sarayın hizmetiyle meşgul olur veya saraya gidip gelen, saray dışındaki ileri gelenlerden biriyle evlenerek saraydan çırak edilirdi. İşte bu Meyyale Hanım da saray terbiyesiyle büyümüş ve Vezir Hasan Hilmi Paşa ile evlenmiş. Tomris Hanım diyor ki, Çerkez hanımları diyor gayet kuralcıdır, disiplinlidir, çıkarcı değildir ve müthiş idareci bir kişilikleri vardır diyor. Ayrıca diyor Tomris Hanım, bu disiplinli, kuralcı, çıkarcı olmayan idareci kişiliklerinin yanında Çerkez hanımları, arkalarında bir de sarayın gücü varsa kocalarına karşı da güçlüdürler diyor. Mesela Tomris Hanım'ın anneannesi Meyyale Hanım, Vezir Hasan Hilmi Paşa vazife icabı Hicaz'dayken İstanbul'da kocasından ayrı oturabilmiş. Bunlar cakalı diyor Tomris Hanım. Büyük annemi hatırlıyorum diyor, kanepeye otururdu. 4 kızı aynı seviyede oturmazlardı. Yere diz çökerlerdi. Ayaklarını toparlayıp öyle otururlardı. Yani annelerinin seviyesinde oturamazlardı. Ama büyük annem babam gelince ayağa kalkardı. Onu saymak kendini yüceltmekti çünkü diyor. Hakikaten değerli dinleyiciler, Çerkez hanımlarının en mühim hususiyetlerinden bir tanesi sabır ve sadakattir. Her türlü meşakkate sabrederler ve kocalarına derin bir sadakatle bağlıdırlar. Babalarına, kardeşlerine ve kocalarına son derece sadıktırlar. Çerkezlik, Çerkezlerde sadakat bir alameti farikadır. Onun için vaktiyle Çerkez hanımları hem güzellikleriyle hem bu sadakatleriyle çok rağbetliydi. Hatta rahmetli dedem demiş ki, bir Çerkezle evlenmeyen evlendim demesin. O kadar sabırlı ve kocalarına, evin erkeğine o kadar hürmetli insanlardır. Bakın o da Tomris Hanım'ın büyük annesi de kocası geldiği zaman, babası geldiği zaman, hatta yani damadı veya oğluna da ayağa kalkmaktadır. Yani bu kadar da eski terbiyeye müsait, hürmetkar insanlardır Çerkezler. Onun için Çerkezler bu kültürün yerleşmesinde ve intikal etmesinde mühim bir rol oynamışlardır. Değerli dinleyiciler, kahramanımızın annesi Makbule Hanım, bir vezir ile Osmanlı Sarayı'nda yetişmiş bir Çerkez hanımın kızıdır. Bu da tabii onun karakterine damgasını vuruyor. Tomris Hanım'a göre annesi bir Osmanlı devlet adamının hususiyetlerine sahip. Ve bunu da Esat Paşa'nın konağının idaresinde sergiliyor. Kardeşi Hasan Esat Işık, sonraları diplomat, hatta bakanlık yapmış bir siyasi şahsiyet. O da bu hususiyetlerini, yani diplomatlığını ve politikacılığını hep annesinden aldığını düşünüyor Tomris Hanım. Yani kardeşinin bu özelliklerini annesinden tevarüz ettiğini düşünüyor. Tabii cemiyette olduğu gibi ailede de kişiler arasında bir hiyerarşi, bir statü farkı var. İdare sıkı kaidelere tabi. Ama tabii bu eşitsizlikleri yumuşatan faktörler de var. Bu Müslümanlıktan gelen, insana hürmet duyan, insanları müsavi gören, eşit gören, onları ürettikleriyle, ortaya koyduklarıyla değerlendiren, onları el gibi değil, ailenin bir ferdi gibi hissettiren bir anlayış bu. Osmanlı kültürünün bir hususiyeti, herkesin haddini bilmesi değerli dinleyiciler. Tomris Hanım'ın söylediği gibi ailede herkesin bir yeri var, bir mevkii var, bir statüsü var. Kimse kimsenin statüsünü göz ardı edemiyor. Ve kimse bir başkasına ne olduğundan aşağı değer veriyor, ne olduğundan fazla değer veriyor. Çünkü biliyorlar ki her ikisi de o insan için iyi değil. Yani olduğundan aşağı görmek bir insanı ne kadar kötüyse, olduğundan daha kıymetli görmek de o kadar kötüdür. Çünkü insanlar buna göre beklentilerde bulunurlar. Bu beklentiler yerine gelmeyince sukutu hayale uğrarlar ve o insanı hak ettiğinden de daha aşağı görmeye başlarlar. Onun için hayrul umuri evsatuha demiş ecdadımız. İşlerin hayırlısı orta olanıdır. İnsan münasebetlerinde de bu kaide cari. Herkese ifrat ve tefritten uzak olmalı. Ne demiş ecdadımız? Sevginizde de nefretinizde de aşırı olmayın. Ola ki sevdikleriniz bir gün düşman, ola ki nefret ettikleriniz bir gün dostunuz olur. Demek ki sevgide de nefrette de hep ortalama olmak lazımdır. İşte Osmanlı evi, Osmanlı konağı böyle herkesin statüsünün belli olduğu bir yerdi. Anneler anneliklerini, babalar babalıklarını bilirdi. Dede ve nineler dede ve nineliklerini bilirdi. Çocuklar çocuk, hizmetkarlar hizmetkardı. Kimse kimsenin statüsüne özenmez, herkes kendi statüsünü bilir ve bu statü içinde mutlu olmaya çalışırdı. Başkaları da herkesin statüsüne göre muamele edeceği için cemiyette muazzam bir nizam vardı. Kimsenin olduğundan fazla veya eksik bir beklentisi mevzubahis değil idi. Ve de bu cemiyetin daha sağlıklı, insanların daha özellikle ruh bakımından daha huzurlu olmalarını temin ediyordu. Çünkü kadın kadın gibi, anne anne gibi olursa bir kişilik problemi yaşamayacaktır. Aynı şey baba için, dede için, nine için, çocuklar için, gelin ve damatlar için, torunlar için ve evdeki hizmetkarlar için de mevzubahistir. İşte Tomris Hanımların konağında biz bu hususiyeti bir kere daha görüyoruz. Hele ki büyük anne bir Çerkez. Çerkezler bu hususlarda daha önce de söylediğimiz gibi prensiplerine çok bağlı şekli de olsa prensiplere bağlı kimselerdir. Çerkezlerde herkes statüsünü bilir ve bir üst statüdeki insana olabildiğince hürmet eder. Onun statüsünü gözetir. Başka samimiyetler, kan yakınlıkları bunu asla değiştirmez. Statü, statüdür. Baba, babadır. Babanın yanında bir çocuk kendi çocuğunu sevemez, hanımıyla konuşamaz. Bu Çerkez adetidir. Gelin aynı şekilde kocasının akrabalarını hürmet eder ve onlarla belli bir hürmet mesafesini muhafaza eder. İşte dedik ya, bundan dolayı bu Çerkez hususiyeti Osmanlı konaklarındaki eski Türk İslam kültürüyle imtizaç etmiş. Tomris Hanım, kahramanımız, bu sistemin işleyişine kendi evinde şahit olduğu gibi mahallesinde de şahit olduğunu anlatıyor. Kültür, kaideleri tatbik etmekti diyor. Bir gün annem beni öpmedi diyor. Müthiş bir mesafe vardı diyor. Ama hasta olduğum zaman başımda sabaha kadar oturur beklerdi. Önem vermek, kıymet vermek sevgiydi. Hem de zarafet ve estetikle. Annem derdi ki, yürürken ayağının sesi duyulmayacak. Yavaş yavaş adım atacaksın. Konuşurken yavaş konuşacaksın. Kimseyi sesinle rahatsız etmeyeceksin. Kim gelirse kapıya kadar götüreceksin. Kahve gelince fincanı tepsiden kendileri alıp misafire ikram ederlerdi. Hizmetkara bırakmazlardı. Bu adetler bütün evlerde var değerli dinleyiciler. Anneler ve babalar eskiden çocuklarını yalnızken bile sevmezlerdi. Bu bir kültürdü. Çocukla yüz göz olmama, çocukla mesafeli olma prensibi. Bugün buna ne derseniz deyin. Fakat o zamanki telakkide bu böyleydi. Çocukla büyükler arasında mesafe vardır. Fakat bu anne babanın tabii ki çocuğunu sevmediği manasına gelmiyor. Nitekim Tomris Hanım da buna işaret ediyor. Öyle bir sevgi ki onları dünyada ve dünyadan sonraki hayatlarında korumak için ellerinden geleni yaparlardı. Ama yüz göz olmazlardı asla. Ve bu Tomris Hanım'ın annesinin nasihatleri bütün annelerin kızlarına, çocuklarına nasihatlarıdır. Hızlı yürümemek, hızlı hareket etmemek, yüksek sesle konuşmamak, hele ki kız çocukları için fazla konuşmamak, sorulana cevap vermek, sorulmayana karışmamak, fikir beyan etmemek, karşısındakini tenkit etmemek ben şunu beğenmem, şunu sevmem, bunu istemem, canım bunu istemiyor dememek gibi hususiyetler, insanın kıymetini arttıran hususiyetler. Tomris Hanım diyor ki, eski konaklarda iki tür ev idare edilirdi. Birinde evin hanımefendisi idare ederdi, diğerinde kahya kadınlar. İki tür idare var. Bizim evde diyor Tomris Hanım, annem katiyen kahya kadın tutmadı. Ailenin reisi belki erkekti ama idare annemin elindeydi. Zaten adet öyledir değerli dinleyiciler. Reis erkek olur fakat idare hanımındır. Ne gibi? Devletin mutlak hakimi padişahtır. Fakat padişah bir fiil idareye karışmaz. Vezir-i azama devreder, vezirler işi yürütür. Padişah çok ekstra durumlarda müdahale eder veya bir misyonu temsil eder. Evlerde de böyleydi. Evin reisi çok mühim hadiselerde karar alır. Evin istikbaliyle alakalı hususlarda karar alır. Fakat evin günlük idaresi hanımların elindeydi. Erkekler de hanımlara müdahale etmezlerdi. Evin içinde diyor Tomris Hanım, babamın ilk hanımından kalma halalar, natmazeller, aşçılar, hizmetçiler, halayıklar vardı. Halayık, cariye hizmetkar demektir. Matmazel de eskiden çocuklara Fransız öğretmesi için tutulan bir nevi dadı idi. İnsanların uyum içinde birbirleriyle muazzam rahat yaşamaları mevzu bahisiydi diyor Tomris Hanım. Kolay mı? Ev 18 kişi, hizmetçisiyle, personeliyle, orada kalanlarla. Tıs yoktu. Bir aşçı yamağı vardı, kardeşim de beni okula götürürdü. Bana çanta ağır geldi. Ömer ağa, çantamı alır mısın dedim. Bana ne dese beğenirsiniz. Ben senin babanın uşağı değilim, sen taşı dedi. Babamın uşağı ama kendisini uşak görmüyor. Çünkü herkese kendisinin mühim olduğu hissettirilirdi. Herkes kendisini aile gibi, evin ferdi gibi hissederdi. El gibi, yabancı gibi değil. Osmanlılarda belki başka hatalar olabilir ama aile düzeni çok ileridir. Bunun sanatına erişmişlerdi. Evet, cemiyette sınıf farkı vardı. Fakat bu kaçınılmazdır. Ancak kaideler olduğu için, prensipler olduğu için kimse kendini aşağılanmış hissetmiyordu. Köklü bir İslam kültürünün neticesiydi bu. Dindar olmayanlar bile İslam ahlakına göre yaşardı. İslamiyet bir hayat tarzıydı. Evet değerli dinleyiciler, mesela vaktiyle köleler vardı. Yani harfte esir edilmiş kimseler, hizmetkarlar vardı, beslemeler vardı. Bunların hiçbirisine evet köleydi ama statüsü, kuralları belli olduğu için halinden memnundu. Zaten adalet de bu değil midir? Herkese hakkı olanı vermek, kimse kimsenin hakkına taarruz etmemek. Köleler, hizmetkarlar da kendi hukuklarını bilir ve bu şartlarda rahatça hayatiyetlerini devam ettirirlerdi. Efendim, vaktiyle diyor Tomris Hanım, mahallede konakta yaşayanlara hanımefendi, kârgir evlerde yaşayan orta halli kadınlara da hanım derlerdi. Komşu konaklarda yaşayan hanımefendiler birbirleriyle görüşürlerdi. Mahalledeki hanımlar ise hanımefendileri ziyaret ederek fikir danışır, yardım isterlerdi. Bayramlarda el öperlerdi. Hanımefendiler mahalle sakinlerini korumayı, himayeyi vazife kabul ederlerdi. Mahalledeki hanımlar annemin onlardan değişik olduğunu biliyorlardı. Ancak bundan bir aşağılık hissi duymuyorlardı. Bir meseleleri oldu mu anneme koşarlardı. Annem de bunların meseleleriyle ilgilenmeyi bir vazife bilirdi. Evet, bu sistemi bütünüyle değerlendirmek için güçsüz tarafın, yani aşçı yamağının ve mahalledeki hanımların hayat hikayelerini dinlemek lazım, diyor Tomris Hanım. Hakikaten değerli dinleyiciler, Tomris Hanım burada Osmanlı hayat düzenine bir işaret yapıyor. Şöyle ki, şimdi mesela şehirleşme şöyledir. Zenginler belli mahallelerde otururlar ve orada oturanların hepsi hemen hemen zengindir. Orta halliler başka mahallede, fakirler başka mahallelerde. Osmanlılar zamanında böyle değil. Mahallelerde zenginler, orta halliler ve fakirler beraberce yaşarlardı. Başlıca ayrım dine göreydi. Yani Müslümanların mahalleleri ayrıydı, gayrimüslimlerin mahalleleri ayrıydı. Fakat bu, Müslümanların mahallesinde gayrimüslimlerin oturmasına mani değildi. Gayrimüslimlerin mahallesinde de Müslümanların oturmasına mani değildi. İçtimai bir ayrılıktı bu. Şimdi her mahallede, her sokakta zenginler, paşalar, beyler vardı. Bunların konakları, yanında küçük evler ve fakirlerin barakaları. Şimdi bu aynı sokakta, aynı mahallede böyle birbirinden çok farklı içtimai sınıfta insanların yaşaması çok mühim bir sigorta vazifesi görüyordu. Tomris Hanım'ın işaret ettiği gibi konakta yaşayanlar o mahalleliyi, o sokaktakileri himaye ederlerdi. Sokakta birinin evi mi yandı, konaktaki yardım ederdi. Sokakta mahallede fakir bir kız mı var gelin edilecek, konak onun cehiziyle gelin ederdi. Genç bir fakir mi var veya fakir bir genç mi var, ona hemen bir iş kurulurdu. Okuyacak bir genç mi var, o okutulurdu. Mahallenin bir meselesi, çeşmesi, akarı, logarı mı ihtiyacı var, konaktaki yaptırırdı. Caminin tamire mi ihtiyacı var, mektebin tamire mi ihtiyacı var, konaktaki yaptırırdı. Ayrıca konak mahalle halkının bir amiri gibi, efendim, onun üzerinde nüfus sahibiydi. Gayri ahlaki hadiselere, efendim, içtimai buhranlara mahal vermeden konak hadiseleri çözerdi. Tesanütü, birliği, beraberliği sağlardı. Tomris Hanım'ın dediği gibi insanların bir sıkıntısı oldu mu konaktakilere müracaat ederdi. Konaktakiler belki ev gezmesine fazla gitmezlerdi. Sadece mahalle halkına değil, başkalarına da konakta oturanlar gitmezdi. Konak kalabalık, işleri çok ve eskiden adet küçükler büyükleri ziyaret ederdi. Büyüklerin küçükleri ziyaret etmesi adet değildi. Pek çok konak halkı vardı ki nadiren konaklarından dışarıya gezmeye çıkarlardı bir ihtiyaç olduğu zaman. Ama orta halli hanımlar gezmeleri hiç eksik olmazdı. Birbirlerine veya konak hanımefendilerine gider gelirlerdi. Böylece bir içtimai sigorta sistemi kurulmuştu değerli dinleyiciler. Bu konak mahalleyi himaye ederdi. Devir değişti, içtimai düzen değişti. Zenginler bir mahalleye toplandılar, fakirler bir mahalleye. Kimsenin kimseden haberi olmaz oldu. Bunun bir başka faydası da şuydu. Konaklar sarayla münasebet halinde olduğu için saray terbiyesini, saray nezaketini iyi bilen yerlerdi. Bunlar saraydan kaptıkları İslam ahlakını, efendim, nezaketi, terbiyeyi, estetik değerleri mahalle halkına aktarırlardı. Böylece Türk İslam kültürünün aktarılmasında bir aracı vazifesi, fonksiyonu görürlerdi. Efendim, Tomris Işık'ın annesi Makbule Hanım çocukları arasında cinsiyet ayrımı yapmıyor. İlk mektebe başladıkları zaman Alman matmazelimiz bana diyor Tomris Hanım, sen kızsın, artık yatağını kendin yap diyor. Ama kardeşininkini o yapıyor. Annem bunu duyunca diyor Tomris Hanım, bunların ikisi de mektebe gidiyor. Kız erkek diye ayırmanız doğru değil. Ya ikisininkini de yaparsınız ya ikisininkini de yapmazsınız diyor. Hatta Makbule Hanım vefat etmeden önce, ben ölünce gazeteye ilan verirseniz şunun annesi, şunun karısı, şunun kızı diye ilana bir şey yazma diyor. Makbule Hanım bir ara şehir meclisi azalığı yapıyor. Hatta o şehir meclisi azalsıyken belediyenin Çamlıca Tepesi'ni satmasına mani oluyor. Üsküdar'daki iskele meydanını düzelttiriyor, oraya bir de saat koydurtuyor. Makbule Hanım öflü bir kadın, eski hanımlardan. Vakaz değerli dinleyiciler, eskiden belki erkek çocuklara çok kıymet verildiği hakkında bir kanaat var ise de bu tamamen yanlıştır. Bazı davranışların dışarıdan algılanmasıyla alakalıdır. Hiçbir aile kız çocuklarını erkek çocuklarından ayırmamıştır. Osmanlı kültüründe bu yoktur. Evlat evlattır, kızı erkeği fark etmemektedir. Ama herkesin cemiyetteki yeri, fonksiyonu farklı olduğu için belki farklı muamele yapılabilir. Ama bu onların birinden üstün tutulduğu, birinin daha çok sevildiği manasına gelmez. Nasıl gelir ki eskiden İstanbul'da, bilhassa konaklarda, hatta orta halli evlerinde insanlar kızlarından ayrılamazlar. Oğullarını dışarıya evlendirirler, kızlarını eve iç güveysi alırlardı. Kızlarını o kadar çok severlerdi. Tomris Hanım diyor ki evdeki nizam ve annemin rolü Makbule Hanım'ın eşi Esat Bey'le olan münasebetinden kaynaklanıyor. Bu münasebet karşılıklı sevgiye ve saygıya dayalı. Karı koca arasında bu çok mühim, sevgi ve saygı. Bu kaybedildiği zaman evlilik yürümüyor. İstiklal Harbi'nde aşçısız kalmışlar. Alışmışlar o zamana kadar aşçı, şimdi aşçı yok. Bir gün babam annemi mutfakta bulmuş. Neden ağlıyorsun diye sorunca, ağlamıyorum, soğan soyuyorum demiş annem. Babam gayet ciddi, o zaman demiş, aşçı gelinceye kadar bizim evde soğansız yemek yiyelim. Ben senin ağlamana dayanamam demiş ve ne kadar soğan varsa çöpe atmış. Evet, ne erkekler var diyeceksiniz. Tabii bu münasebet değerli dinleyiciler, evde huzur olursa bu çocuklara aksediyor. Huzurlu ailelerin çocukları daha huzurlu ve daha başarılı oluyor. Çocuğun başarısında bir eksiklik varsa veya çocuğun ruhsal durumunda bir bozukluk varsa aile öncelikle bunu kendisinde aramalıdır. Karı koca münasebetlerinde bir aksaklık varsa bu çocuğa aksediyor. Tomris Hanım diyor ki bir karı koca nasıl mutlu olabilir onu yaşadım diyor. Evimizde huzur fışkırırdı. Adeta bir cennette yaşıyordum. Babamın bir itikadı vardı. Çocukların iyi yetişmesi için tabiatla iç içe ve açıklık yerde olmaları gerektiğine inanırdı. Hakikaten bu çok doğru değerli dinleyiciler. Toprağa basmayan, bitkilerle münasebet olmayan, hayvanlarla münasebet olmayan çocukların yetişme tarzı zayıf oluyor her bakımdan. Gerek ruhsal zekası, gerek bedeni zayıf oluyor. Bunun için babam diyor Tomris Hanım, Çamlıca'daki çiftliği almıştı. Babama göre kişiliğin gelişmesi için çocuklar baskıdan uzak büyütülmeliydi. Bayramda babam 8.30'da aşağı inerdi. Bayram namazından gelenler salona doluşurlardı. Annem içeri girince babam ayağa kalkardı. O kalkınca oradaki herkes de ayağa kalkardı. Adeta annem evin sultanı gibiydi. Evde babam neredeyse anneme teslim gibiydi. Fakat kimse kimsenin boyunduruğuna da girmiş değildi. Annem babamdan güç alırdı. İşte babamla annemin diyor bu huzurlu hayatları benim yetişmemde çok önemli bir rol oynamıştır. Tomris Hanım o zamanlar pek az kadının yaptığını yapıyor, üniversite okuyor, Fransız filolojisinden mezun oluyor. Eşi Sadi Atikkan Paşa, 1986 yılında vefat etmiştir. Evlilik hayatlarının büyük kısmı yurt dışında devlet hizmetinde geçiyor. Tomris Hanım onun için ben Sadi Paşa'nın silah arkadaşıydım demektedir. Kızı Zeynep bir gazetecidir, oğlu Esat yurt dışında yaşayan başarılı bir bilim adamıdır. Evet, Tomris Hanım'ın hatıraları bu kadar değerli dinleyiciler. Evet değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere Esat Paşa'nın kızı, Hasan Esat Işık'ın kız kardeşi Tomris Işık'ın hatıralarından bazı pasajlar aktarmaya çalıştık ve böylece hatıralar programının da sonuna geldik. Haftaya bir başka hatıralar programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.